Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Numan Nurullah Aras'ın sunumu ve Mehmet İşcan'ın anlatımıyla Adım Adım Çanakkale Destanı programının 4. bölümünü istifadenize sunuyoruz.
Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler.
Amin, amin. Allahu Ekber. Amin, amin. Allahu Ekber.
Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer, mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da. Avustralya ile beraber bakıyorsun, Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam. Kimi bilmem ne bela, hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu, o mahluk-ı asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe, müvekkel esbab. Öyle müthiş ki, eder her biri bir mülkü haram. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programıyla yine karşınızdayız. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Çanakkale'deyiz, Kilitbahir'deyiz, şu anda Mecidiye Tabiası'ndayız. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve ses teknikerimiz Ahmet Karaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, daha önceki programımızda 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin inşa ettiği 1892 tarihli Rumeli Hamidiye, diğer adıyla namazgah tabiyesini anlattık. Onunla ilgili özet bilgileri verdik. Şimdi yine 2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Rumeli Mecidiye tabiyesindeyiz. Rumeli Mecidiye Tabiası'nın inşası yine Abdülhamit dönemindedir.
Evet.
2. Abdülhamit Han'ın döneminde 1892 yılında bu tabiyanın inşaat halindeki bir resmi elimizde mevcut.
Evet.
Yani bu da Abdülhamit döneminde yapılmış ama daha önce de izah etmiştim. Artık Abdülhamit mi daha sonrakiler mi bu ismi koydu bilemiyoruz. Mecidiye Tabiası ismi konmuştur bu tabiyeye de.
Evet.
Şimdi bu tabiye bizim tarihimizde, Çanakkale tarihinde özellikle önemli yeri olan bir tarih. En büyük darbeyi alan tabiyelerden bir tanesi.
Evet.
Ve destanlaşan, bayraklaşan isimlerimden biri de Seyit dedemizde, Seyit Onbaşı burada savaştı. Üçüncü topun başında üçüncü er olarak savaştı.
Şu anda da zaten bir Belki heykelini yapmışlar. O attığı yerden gözümüzün önünde duruyor zaten.
Şimdi madem heykeli şey yaptın, onu da söyleyeyim.
Evet.
O gördüğümüz heykel mermi kucakta, bu yanlış.
Yanlış.
Bu yanlış. Biz bunu, bir Aydın amcamız var Eyüp'te.
Evet.
O Aydın amcamızla beraber bunu biz o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan Bey'e ilettik. Dedik ki bizim kültürümüzde heykel yok ama...
Evet.
Hiç olmazsa madem bir heykel yapılacaksa adam gibi doğru düz bir şey olsun dedik.
Evet.
Sağ olsun o zaman ilgilendi. Bunu değiştirdiler.
Evet.
Doğrusunu yaptılar. Mermi belde olacak. Doğrusunu yaptılar, getirdiler, koydular. Fakat bu heykeli yapan heykeltıraşın mirasçıları Kültür Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Kültür Bakanlığı kusurlu bulundu. Çünkü tescillenmiş bu buraya bu heykel.
Evet.
Tekrar bunu geri getirttirdiler. Mahkeme kararıyla bunu koydurdular. Esas doğru olanı Eceabat'ta deniz boyunda inşallah. Onu da size oradan geçtiğimizde göstereceğim.
O zaman bakarız.
İnşallah.
Evet. Hatta bunun belki de kucakta oluşunun oradaki ikisinde belki resmini çekeriz. Erkam Radyo dinleyicileri de bunu belki programımızı dinlerken o sırada Twitter'da veya Facebook'ta görebilirler. Bu programın olabilir, resimlerine baktıklarında tabii, görebilirler.
Tabii. Şimdi ben burada Mecidiye Tabiası'na geçmeden, Seyit Onbaşı'ya geçmeden önce yani biz bu savaşa neden girdik?
Evet.
Nasıl girdik? Nasıl oldu? Nasıl başladı? O zamanki tarihe gideceğiz şöyle bir, 1900'lü yıllara bir gideceğiz.
Evet.
Ve o yıllardaki dünyanın durumu ve Osmanlı'nın durumundan şöyle kısa bir özetle bahsetmemizde fayda var.
Eyvallah.
Önce Avrupa'dan bahsedeyim. Avrupa sömürgeci hala o zihniyet devam ediyor.
Evet.
Sömürge kavgası içten içe devam ederken aslında en önemli sebep olarak sömürgedir. Yani ekonomik sebeptir.
Evet.
Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Ve bu Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya, Avusturya ile bir blok oluşturmuş. Bunun yanında İtalya da varmış, İtalya ayrılmış. İngiltere, Fransa, Rusya bir blok oluşturmuş. Bunların arasında Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Sebep Balkanlardaki bir Macaristan Veliaht Prensi'nin işte
evet,
öldürülmesi falan,
suikasta
uğraması falan.
Evet.
Bu olay kıvılcım teşkil etmiş ve Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Ama 30 yıldır İngilizlerin Bahriye Nazırı Churchill denen, Winston Churchill denen adam bir plan yapıyordu. 30 yıldır meclise kabul ettiremiyordu bu planı.
Evet.
Bu plana göre gelin diyor, boğazlara hakim olan dünyaya hakim olur. Boğazdan geçelim, İstanbul'a ulaşalım, İstanbul'u alalım, işgal edelim.
Hı hı.
Ve İstanbul'u dünya ticaret merkezi yapalım. Londra'yı da dünya ilim merkezi yapalım. Dünyayı topraklarına güneş doğup batmayan bir İngiliz imparatorluğu haline getirelim.
Gaye bu. Evet.
İşte onlar Birinci Dünya Savaşı devam edip dururken İngilizler ve Fransızlar dünyanın iki tane süper gücü, süper donanmalarını birleştirip Çanakkale Boğazı'na gönderme kararı alıyorlar. Ama o tarihlerde Osmanlı'nın durumu nasıldı?
Evet. Ben de hocam şunu hatırlıyorsanız sormuştum. Hamidiye Tabiası'nı gezerken sormuştum. Yani buradaki şu coğrafyaya baktığımızda dağlar, tepeler, ağaçlar, gedikler var ve bu insanlar, yani buraya saldıran düşmanlar nereye hangi topu atacaklarını çok iyi biliyorlar. Yani nerede ne var çok iyi biliyorlar. Siz de bunun planını hemen yapmadılar. Bunun planını 30 yıldan beri yapıyorlar. Demek ki o zamandan beri gözetliyorlar. Nerede ne var diye iyice planlarına koymuşlar. Savaş başladığında da zaten uyguluyorlar.
Evet.
Evet.
30 yıldır
30 yıl.
Churchill denen adam buraya, bu yarımadaya ajanlar göndermiş.
Evet.
Adamlar sakallı, cübbeli, sarıklı, at sırtında köy köy gezmişler, vaazlar etmişler.
Evet.
Yani bunlar kendilerini gezginci vaiz gibi tanıtmışlar.
Evet. O sırada
ve buralarda her tarafın planını çizmişler.
Çizmişler.
Ayrıca savaş sırasında uçaklarla günlerce keşifler var. Ayrıca Yunanistan Genelkurmayı da bunlara haritalar vermiş.
Evet.
Onlar da lojistik destekte bulunmuşlar. Yani adamlar her yerde. Hatta bizim bilgi kaynağımız da sayılan üniversiteden emekli Kenan Çelik isminde bir hocamız var. O
evet,
şöyle demişti. Ben Avustralya ve Yeni Zelanda kaynaklarında gördüm diyor. Nerede kaç tane askerimiz olduğunu çizmişler, planlarda belli diyor haritalarda.
O kadar.
Bu kadar biliyorlar yani. Yani şuursuz bir gelişleri yok yani. Her şeyi bilerek yapılmış yani.
Evet.
Öyle hazırlıklı gelmişler. Osmanlı'nın o zamanki durumu, Osmanlı ihtilaller dönemine girmiştir. 1908'de tahttan indirilen 2. Abdülhamit Han bu savaşlar sırasında Beylerbeyi Sarayı'nda göz hapsindedir. Ama işin başında İttihat ve Terakkiçiler vardır. 1911'de Trablusgarp elden çıktı. 1912'de Balkan Savaşı'nı kaybettik.
Evet.
1913'te Baba Ali baskını diyorlar. Aslında bu bir ihtilaldir çünkü kanlı olmuştur.
Evet.
Ve orada tamamen yönetimi ele alan İttihat ve Terakki Cemiyeti vardır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezi Selanik'tir.
Evet.
Ve bunlar padişahı aşağı indirmişler, yönetimi ele geçirmişler. Ve artık bundan sonra 5 sene bu idareden onlar sorumludur. Çanakkale Savaşları'nda da onlar vardı işin başında. Enver Paşa vardı, Genelkurmay evet. Başkanlığı yapıyordu. Başkomutan vekili diyorlardı. Evet. İşte Osmanlı iç savaşlar, ordu siyasete bulaşmış, ihtilaller dönemi başlamış. 50 yıldır 8 cephede savaşan Osmanlı
yorgun artık
yani ekonomik evet. yönden, borçlar yönden falan çok zor durumda. Batı'nın arayıp da bulamadığı ele geçirdiği bir fırsat. Batı bunu yapar. Önce iç kargaşa, ekonomik evet. yönden sıkıntıya sokup ondan sonra üzerine çullanırlar.
Galiba o günden bugüne de değişen bir şey yok.
Değişen bir şey yok. Film evet. aynen oynanıyor.
Film aynen, oyuncular değişiyor sadece.
Oyuncular değişti sadece. Evet. Bugün torunları oynuyor aynı filmi yani.
Evet.
Ve neticede 1914'e gelindiğinde işte bu donanmaları Çanakkale Boğazı'nın önlerine Akdeniz'den gönderince o arada Almanlar da boş durmuyorlar. İngilizler Boğaz'dan geçer de Karadeniz'e ulaşırlar. Ruslara silah verirlerse Rusların silaha ihtiyacı var. Ama ambarlarında buğdaylar da çürüyor.
Evet.
Batı'nın da buğdaya ihtiyacı var. Böyle bir değiş tokuş yaparlarsa, Ruslar silahlanırsa, arkadan Almanlara saldırırlarsa Almanların işi biter.
Biter. Zor durumda kalacak.
Zaten Marne'da Fransızlara karşı zor durumdadır Almanlar. İşte ne yapıp yapıp İngilizlerin bu boğazlara hakim olmaması için Almanlar planlar yapmaktadır. Ama antiparantez şunu da hatırlatmakta fayda var. Irak'ta petroller bulunmuştur.
O zaman.
Evet. Petrol bulunmuştur. Hatta antiparantezde şunu da söyleyeyim. Bugün hani Almanya'ya kızıyorlar ya işte o zaman dost muydu, düşman evet. mıydı o zaman da anlamak için şu olayı bilmek lazım. Bizim Bağdat eyalet valimiz o zaman bir mektup yazıyor padişaha. Burada siyah bir su bulundu, bir sıvı bulundu. Ateş yaktığınız zaman yanıyor. Bunu incelemek lazım diye. Bizde bunu inceleyecek mühendis yok o zaman. Alman heyetini gönderiyor padişah. Bu heyet Alman hükümetine şöyle bir rapor sunuyor. Evet diyor, burada bir sıvı bulundu.
Evet.
Petrol denen sıvı bulundu. Ve bu ileride en büyük silah olarak kullanılabilir. Büyük bir güç kaynağıdır. Bunu ne yapıp buralarını ele geçirmemiz lazım. Osmanlı'ya da şunu yazıyorlar, rapor tutuyor aynı Alman heyeti. Öyle evet böyle bir şey var ama önemsizdir.
Buradan anlayalım. Anlayalım. Düşman mı olduğunu.
Evet. evet. Kim ne için savaşıyor? Demek ki işin içinde petroller de vardı yani. Evet. Bu anlaşılıyor buradan.
Yani hocam baktığınızda günümüzde de gerçekten hani tamam belki protokol diyeceksiniz, demokrasi diyeceksiniz. Hani geçmişten günümüze değişen gerçekten hiçbir şey yok. Bugün de fırsatını kollasalar İslam dünyasına ellerinden gelen her türlü kötülüğü yapmaya hazırlar.
İşte bugün göz önünde Afganistan, Irak, Suriye, Yemen. Buralarda niye savaşıyor bunlar? Neden şey yapıyorlar? Hep bakın önce ne yapıyorlar? İç kargaşa çıkarıyorlar.
Evet.
Bizi birbirimize kırdırıyorlar. O zaman asker getirip savaştırıyorlar da şimdi öyle değil. Bizim içimizde yetiştiriyorlar askeri
evet.
ve öyle savaştırıyorlar.
Evet.
Şimdi bunlar bu donanmaları buraya gönderirken Almanlar da boş durmuyor. İsmi Goben ve Broslev olan bizim daha sonra Yavuz ve Midilli adını verdiğimiz iki tane zırhlıyı güya bize yardım için gönderiyorlar.
Evet güya.
Evet. Bunlar 3 Ağustos 1914'te Çanakkale Boğazı önlerine geliyor bu iki gemi.
Evet.
Bir hafta süren görüşmelerden sonra 10 Ağustos'ta bizimkiler bunları dünyaya biz bunları satın aldık diye yani savaşı da biraz geciktirmek için
evet.
satın aldık diye ilan ediyorlar ve bunları Marmara'ya alıyorlar. Bunlar orada Marmara'da rahat durmuyorlar. Diyorlar ki biz burada eli kolu bağlı duramayız. Tatbikat yapmamız lazım. Burada biz topları patlatırsak İstanbul'da sağlam cam kalmaz. Bizi Karadeniz'e salın. Bunları
evet.
Ekim ayında bu baskıya dayanamayarak Karadeniz'e salıyorlar. Ama yanlarına bir takım Osmanlı gemisi de veriyorlar.
Evet.
Osmanlı subayları veriyorlar. Alman subaylara Osmanlı kıyafeti giydiriyorlar.
Evet.
Evet. Ve şu talimat veriliyor. Herkes Amiral Soh'un talimatlarına uyacak.
Evet.
Komuta ona veriliyor. Komuta ona verildi mi artık iş bitti.
Evet.
Ve bu gemiler ne yapıyor? Gidiyor 29 Ekim 1914'te Rusların Karadeniz kıyılarındaki 3 tane limanına, Novorossiyski, Odessa, Sivastopol limanlarını bombalıyorlar. Yani onların gemilerini battırıyorlar.
Yani savaşın
başlıyor işte. Başlıyor. Kıvılcım bu. Evet. Bu kıvılcım teşkil ediyor.
Evet.
Ve bundan sonra 5 gün sonra İngilizler aylardır boğazın önünde bekliyorlar İngiliz ve Fransız
ve
donanmaları.
Bombalayanlar kim? Osmanlı donanması gemisi.
Osmanlı
yani.
Donanması gibi gösteriliyor.
Subaylar da onun elbisesi.
Böylece Rusya evet. Osmanlı'ya savaş ilan ediyor.
Evet.
İngilizler de Fransızlar onların müttefiki. Ve bunun üzerine 3 Kasım 1914'te Methal dediğimiz boğazın giriş bölümündeki tabyalarımızı ve kalelerimizi bombardıman ediyorlar. İşte o gün Settülbahir Kalesi'nde cephanelik isabet alıyor. 10,5 ton civarında barut ve çok miktarda top mermisi infilak ediyor. Yangın çıkıyor. 81 er, 5 subay, 86 şehit veriyor. İlk şehitlerimizi verdik. 23 de yaralı. Artık bu bombardımanla Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nın içine itilmiş oluyor.
İtilmiş oluyor.
İşte bundan sonra bakın askerler nasıl savaşa hazırlanmış.
Evet.
Burada çok önemli bir olay var. Çanakkale ruhunu da anlatan bir sözdür.
Evet.
Bu Mecidiye Tabyası'nın komutanı Yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey daha sonra Şanlıtop soy ismini almıştı soyadı kanunu çıkınca. Bu Mehmet Hilmi Bey hatıratında diyor ki onun hatıratı Osmanlıca olarak yayınlandı. Türkçe Latin harfleriyle de yayınlandı. O hatıratında 3 madde var şöyle diyor. Artık bir Boğaz Harbi'nin arefesinde olduğumuzu anlamıştık.
Evet.
Askerlerde savaşa karşı derin bir istek vardı.
Evet.
Bölükte namaz kılmayan hiç kimse yoktu. Devamlı verdiğim telkinler neticesinde askerlerin maneviyatları hayli yükselmişti.
Evet.
Yeni gelen askerlerin de maneviyatlarını yüksek tutmamız gerekiyordu. Bu sebepten onlara sürekli şu talimatları veriyordum diyor. Bir, bundan sonra herkes abdestli olacak ve savaşa abdestli başlayacak.
Evet.
İki, toplara ilk mermi sürülürken mutlaka ezanı Muhammediye okunacak. Bunun kabartması abidenin ayaklarından birinde var. Oraya gittiğimiz zaman size göstereceğim.
İnşallah.
3. Savaşa başlarken bütün erat sesli olarak tekbirlere iştirak edecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye sesle tekbirlere iştirak edecek. Ayrıca askerlere sürekli Kur'an-ı Kerim okunacak. Biz o okunan Kur'an-ı Kerim ayetlerini araştırdık, merak ettik. Biz böyle zamanlarda Fetih Suresini, Vakıa Suresini, Yasin,
evet.
Tebareke bunları okuruz
evet.
Değil mi? Hiçbirisi değilmiş.
Hangileri?
Ali İmran Suresi 121'den 128'e kadar olan ayetler. Bunlar Uhud Savaşı'nda nazil olan ayetlermiş.
Evet.
Bu ayetleri Uhud'a giderken Müslümanlar sayısı azalınca, onu da şöyle birkaç cümleyle özetleyelim
buyurun.
Eğer vakit müsaitse.
Tabii buyurun.
Müslümanlar savaşa giderken 1000 kişiydiler. Karşı taraftaki şirk ordusu 10.000 kişi. Yani 1'e 10. Ama İbn-i Selül isminde bir münafık 300 tane Müslümanın kafasını çelmiş. Biz savaşmayacağız diye bunlar Medine'ye geri dönmüşlerdi. 700 kişi kalınca Müslümanlar
evet.
Kalplerinden bir tereddüt geçmiş demek ki. Cenab-ı Allah bu ayetleri nazil ediyor. Önce Bedir Savaşı'nı örnek olarak gösteriyor. Orada 3000 tane melekle yardım ettiklerinden bahsediyor.
Evet.
Ve diyor ki orada 125. ayet-i kerimede Estağfirullah. Bela in tasbiru ve tetteku ve ye'tüküm min fevrihim hâzâ yumdidküm rabbüküm bi hamseti alâfin minel melâiketi müsevvimîn. Bi hamseti alâfin minel melâiketi müsevvimîn. Size 5000 savaş eğitimi görmüş melekle takviye eder Cenab-ı Allah diyor. Uhud savaşına gidenlere gidin diyor. Yeter ki sabredin, savaşın, Allah'a güvenin. Eğer düşman bugün sizin üzerinize gelirse Allah sizi 5000 tane savaş eğitimi görmüş melekle takviye edecek diyor.
Evet.
Ali İmran 125. Bu ayeti bugünkü Müslümanlar şöyle değerlendirmeli diyorum ben.
Evet.
Kur'an-ı Kerim madem kıyamete kadar devam edecek bir kitaptır. Bu ayetler de kıyamete kadar bütün Müslümanlara hitap eden
Amin.
Ayetlerdir.
Amin.
Bütün Müslümanlar bu ayetin muhatabıdır.
Evet.
Allah'tan korkacaksın. sabredeceksin, sıkıntılara katlanacaksın, hı hı. mücadeleni vereceksin. Rabbin yardımına yetişir mutlaka.
Evet.
İşte Çanakkale'de bu ayetler okunmuş.
Yani burası isterler. Çok mühim, gerçekten çok mühim. Biz en başta Cenab-ı Allah'a sımsıkı sarıldıktan sonra ve gerektiğinde belalara, musibetlere, zorluklara sabrettikten sonra ama mücadelemizi de elimizden bırakmadıktan sonra, bu üçünü yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'ın da rahmeti, bereketi ve yardımı, tabii, ihsanı da gelecektir diyorsunuz.
Tabii ki. Evet. Mutlaka öyle olacaktır.
Bizim askerlerimiz bulunduğumuz şu alanda bunu yapmışlar.
Evet. Evet. İşte biz bu talimatnameden de şunu anlıyoruz ki askerler bu ruhla yetiştirilmişler.
Evet.
Onlar şunu biliyorlardı. Çanakkale son kale.
Evet.
Çanakkale son siper.
Evet.
Bunun ardında başka kale yok.
Evet.
Bunun ardında başka siper yok.
Evet.
Bunun ardında artık iman var, bayrak var, ezan var, namus var. Ne pahasına olursa olsun bu son kaleyi korumak gerekiyordu.
Evet.
Onlar da burada artık kan, hani tabiri caizse kanlarının son demine kadar,
son demine
direndiler,
kadar.
Korkmadılar,
evet.
kaçmadılar, geri çekilmediler ve burada direndiler onlar.
Evet.
İşte Seyit dedemiz de bu ruhla yetişenlerden bir tanesiydi.
Evet.
Bundan sonraki evet. programda onu da anlatırız inşallah.
İnşallah hocam, programımızın sonuna gelmiş olduk. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Mehmet İşcan hocamızla Adım Adım Çanakkale Destanı programımızında bir programda burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmeyi umut ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz ve sabırsızlıkla da bir sonraki programı beklediğinizi biliyoruz. O programda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.
Millet için ettim yordum sefer, kükremiş asla.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Numan Nurullah Aras'ın sunumu ve Mehmet İşcan'ın anlatımıyla Adım Adım Çanakkale Destanı programının 4. bölümünü dinlediniz.
Amin desin hep birlikte.